Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun, uzunca bir süredir bu program devam etmekte. Biz de bu programdaki istikrar sebebiyle biraz da uzun bir sureye başlamıştık. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinden sonraki en uzun suresi olan Ali İmran suresine. Bu surenin 5. ve 6. ayetlerini en son konuşmuştuk. Rabbimiz bu ayetlerde mealen, o Allah ki ne yerdeki bir şey ona gizli kalabilir, ne de gökteki bir şey. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren de Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır şeklinde meali vardı. Bugün inşallah bu surenin 7. ayet-i kerimesini okuyup anlamaya çalışacağız. Fakat önceki ayetlerle, yani şimdi okuduğumuz 5 ve 6. ayetlerle irtibatına bakıp öyle devam edelim. Bu ayetlerde, 5 ve 6. ayette Allah yeryüzündeki ve gökteki her şeyin kendisinin bilgisi dahilinde olduğunu, ondan gizli hiçbir şeyin olmadığını, meydana gelmediğini, devam etmediğini haber vermişti. Ve 6. ayet-i kerimede de insanları annelerinin rahminde dilediği gibi şekillendirenin o olduğunu, ondan başka bir ilah bulunmadığını, aziz ve hakim olanın da o olduğunu haber vermişti. Şimdi her şeyiyle insanı tanıyan, onu kuşatan hadisatı, olayları bilen, insanın içinde gizlediği, sır olarak kendisinden bile sakladığı her türlü malumatına, her türlü duygu ve düşüncesine vakıf olan Allah-u Teala, işte insanı daha dünyaya gelmeden önce anne karnında bile şekillendirir. Ona bedeni olarak ihtiyacı olan sureti, şekli verdiği gibi onun duygularını, düşüncelerini, hayatının canlılık merkezi olan ruhunda yine Allah-u Teala kendisine hibe eder, ihsan eder. İşte varlığın sahibi olan, varlığı kudret eliyle kuşatan, her şeyiyle onu sevk ve idare eden Allah Teala kullarına kendisini tanıtmak için kitaplar indirmiştir. Bu kitapların da bir takım özellikleri vardır. Bu kitap doğru okulunca, doğru anlaşılınca kulu Allah'a yaklaştırır. Eğer kitaba yanlış bakılırsa, ondan art niyetle bir şeyler çıkartılmaya çalışılırsa, o da insanı Allah'tan uzaklaştırır. İşte tam bu konuda Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesini okuyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâb ve uharu muteşâbihât. Feemmellezîne fî kulûbihim zeygun feyettebiûne mâ teşâbehe minhu ibtigâ'el fitnete ve ibtigâ'e te'vîlih. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sana kitabı indiren O'dur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerden meydana gelir ki bunlar kitabın esası ve özüdür. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, sırf fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre onun yorumunu yapmak düşüncesiyle müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki bunların kesin anlamlarını Allah'tan başka kimse bilemez. İlimde derinleşmiş olanlar ise biz bunlara inandık. Hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Ancak gerçek akıl ve idrak sahipleri hakkıyla düşünüp öğüt alır. Muhterem dinleyicilerim, biraz önce de ifade ettiğim gibi, her şeyi yoktan var eden, her şeyi dilediğince şekillendiren, ilmiyle, hikmetiyle, izzet ve kudretiyle, sanat ve yüceliğiyle, her şeyi en mükemmel surette hesap eden, hazırlayan ve idare eden Allah Teala elbette kullarına dilediğince hüküm vermek, onları dilediğince şekillendirmekle de kendisine bir farklı pay sahibidir. O, kullarını yarattığı gibi onlarını kendisine hidayet edecek, kendisine yönlendirecek vesileleri, vasıtaları da var etmiştir. İşte kullarını en iyi tanıyan, onların özelliklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini en iyi bilen Rabbimiz, onların hidayet yolunda tökezlememesi için kendi içlerinden peygamberler göndermiş, o peygamberlerin de tabi olduğu kitaplar indirmiştir. Bu manada huvellezî enzele aleykel kitâb kısmı, yani sana kitabı indiren odur ifadesi, anlattığımız bu nübüvvet ve kitaplara iman bahsinde içinde barındırmaktadır. Allah kullarından seçtiği peygamberlerine şeriat, yani emir ve yasaklarının bulunduğu kitapları indirmiş ve o peygamberlerin o kitaplarla insanları Allah'a çağırmasını murad etmiştir. Bu kitaplar Allah'ın emir ve buyruklarını barındırdığı gibi insanlığın ihtiyacı olan bir takım hak ve hakikatleri de içinde barındırır. Sınırlı sayıda sayfalardan oluşan, belli miktarda ayetlerden oluşan bu suhuflar, kitaplar ve netice itibariyle Kur'an-ı Kerim, nasıl olacak da bütün insanlığın her türlü ihtiyacına cevap verecek, onların her türlü kötülükten uzak durmasını sağlayacak, içlerinde ve dışlarında var olan maddi manevi şer odaklarına karşı onları uyaracak ve yine onların içinde var olan kötülükleri arındırarak, temizleyerek Allah'a yaklaşan kullar olmasını sağlayacak. İşte bu kadar sınırlı sayıda sayfanın, ayetin bulunduğu kitaplar, milyonlarla, milyarlarla ifade edilen insan nesline, insan cinsine indikleri dönemden daha sonraki peygamberin geleceği zamana kadar, Kur'an-ı Kerim için konuşursak son peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için ondan kıyamete kadar bütün zamanı, bütün zemini ve bütün insanları kuşatacak çözüm yollarını barındıran, kendisinin mucize olduğunu gösteren bir kitap olmalıdır. Bir yönüyle sabit, insanların tereddüde düşmeyeceği, yolunu kaybetmeyeceği, şaşırmayacağı bir yönü olmalı. Bir başka yönüyle de hayatın değişkenlerine, farklı zaman ve zeminde değişik ihtiyaçları olan, zamanın, şartların getirdiği mecburiyetlere göre esneklik, dinamiklik yönünde olmalı. İşte Allah Kur'an-ı Kerim'de bu iki esası var etmiştir ve bu iki esasın, yani bir tarafı sabit, bir tarafı değişken olan iki esasın Kur'an-ı Kerim'de ona hem muhkemlik, sağlamlık, perçinlenmiş bir değişmezlik verdiğini, hem de insanların donuk bir şekilde düşünmeden sadece itaat ederek yaşamayacağı, her türlü ihtiyacını oradan çekip çıkartabileceği bir esneklik de katmıştır. Bunları Kur'an-ı Kerim diliyle ifade edersek, Kur'an-ı Kerim'in bir muhkematı vardır. Yani bozulmaktan uzak, gerçek ve sağlam olan, manası ve delaleti açık bir şekilde anlaşılan, ifade ettiği manalar ihtimal ve benzerliklerden, karışıklıktan, farklı şekillerde anlaşılmaktan uzak olan muhkemdir. Bunu birazdan açacağım. Bir de birbirine benzeyen, farklı manalara gelmesi muhtemel olan müteşabihattır. Ayet-i Kerime üzerinden gidecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de muhkemat denilen, sağlam, Allah tarafından korunmuş ve ne dediği çok rahat anlaşılan ifadeler vardır. İşte bu muhkem ayetler, bu muhkem ifadeler kitabın anasıdır, özüdür, esasıdır. Mesela Allah-u Teala'nın bir oluşu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber oluşu gibi hususlar çok rahat anlaşılır, bir cümle halinde dile getirildiğinde insanların aklında farklı farklı manalar çıkmaz. Bunlar Allah'ın insanlara ulaştırdığı ve kimsenin kafasında farklı anlamaya müsaade etmeyecek kadar net, pürüzsüz, belirgin ifadelerdir. Çerçevesi, sınırları da bellidir. Allah'ın bir olduğu ve sadece ona kulluk edilmesi gerektiği, iyiliğin, her türlü iyiliğin Allah tarafından ödüllendirileceği, her türlü kötülüğün insana bu dünyada da ahirette de bir takım zararlar vereceği, adaletli olmakla ilgili emirler, ahlaki faziletler hep bu manada insanların net olarak ne dediğinin anlaşıldığı ayet-i kerimelerdir. İmanla ilgili, güzel ahlakla ilgili, insanlar arası ilişkilerle ilgili, muamelat dediğimiz ticari hukukla ilgili bütün esaslar çok nettir, rahatça anlaşılabilir bir haldedir. Mesela Rabbimiz öldürmeyeceksin buyurmuştur. Zinaya yaklaşmayın buyurmuştur. Bunun gibi bütün bu esaslar Kur'an-ı Kerim'in ana sütunlarını oluşturur. İnsanlar buna baktığında Allah'ın ne dediğini, ne demek istediğini tereddütsüz bir şekilde anlarlar. İşte Kur'an-ı Kerim bütün bu ifadelere, bütün bu ayetlere muhkem, yani sapasağlam ve net anlaşılan ifadeler olarak isimlendirmiştir. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın isimlendirmesiyle müteşabih olan ayetler vardır. teşabuh kökünden, iki şeyin birbirine benzemesi manasında. Müteşabi, eşit derecede birbirine benzeyen, bu benzerlikleri sebebiyle insan zihnini, aklını meşgul eden, acaba şu mu, bu mu kastediliyor diye farklı anlamlara müsait olan yapıdaki ifadelerdir, ayetlerdir. Bu hususta da şöyle bir örnek vermek mümkün. Mesela küçük yaşlarda çocukları olan anne babalar ya da bilgi seviyesi, akıl seviyesi daha yeni yeni gelişen çağlarda okullarda eğitim veren öğretmenler çocukları zor meseleler sorduğunda onlara ifade etmekte, dile dökmekte zorlanırlar. O çocukların sınırlı kelime hazinesiyle o soyut veya onun anlamasının gerçekten zor olacağı şeyleri ona anlatmakta bir hayli zorluk çekerler. İşte Kur'an-ı Kerim de benzetmek gibi olmasın, Allah-u Teala'nın insanlara bu şekilde onların seviyesine inerek görmediği alemler hakkında bilgi vermesidir. İnsanlar gayb dediğimiz kıyamet ahvalini, cenneti, cehennemi, Allah-u Teala'nın zatını, sıfatlarını, kaderi anlamaktan acizdir. Çünkü o alem, görünmeyen bu alem, mesela bir melek, bir cin nasıl bir varlıktır? Ruh hangi özellikleri taşır? Bu manada insanın havsalası, hayal gücü sadece gördükleriyle çalışmaktadır. İnsanların duyu organları, havası hamse denilen beş duyu organı, görmesi, duyması, hissetmesi vesaire, bunlar sadece çevrede gördüğü şeylerle anlayıp ifade edebildiği şeylerdir. Yani insan daha önce hiç tat almamışsa ona dilin tat alma duygusunu, duyusunu tarif edemeyiz. İnsanın gözleri hiç görmüyorsa ona görmenin nasıl bir şey olduğunu tarif edemeyiz. Gördüğü şeylerin özelliklerini anlatamayız. Yine insanın eli veya derisi hissetme duygusunu kaybetmişse o zaman onun pürüzlü, pürüzsüzdür, sert cisimleri anlaması da çok zorlaşır. Eğer bu beş duyunun ötesinde başka özelliklerimiz de olmuş olsa, 6., 7., 8. organlarımızla hissettiğimiz bir alan olmuş olsa, biz o 7., 8. duyu organımızla hissettiğimiz alemi beş duyusu olan bir insana nasıl tarif edebiliriz? İşte görmediğimiz bir alemi Allah-u Teala bize gördüklerimize kıyasla anlayacağımız şekilde anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirleri, cehennem hakkında verilen bilgiler, kıyametin alametleriyle ilgili anlatılanlar hep insanların aciz kaldığı, bir benzerini görmediği, bu yüzden de aslının ne olduğunu tam olarak anlayamayacağı hakikatlerdir. Ancak gün gelir, onu bizzat müşahede eder, yaşar, hisseder. İşte o zaman Allah'ın cennet dediğinde nasıl bir yeri kastettiğini daha iyi anlamış olur. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de müteşabih dediğimiz farklı farklı anlamlara gelebilecek pek çok ayet, pek çok örnek vardır. Allah'ın zatıyla, sıfatlarıyla ilgili olarak Allah'ın elinin olması, yüzünün olması, Allah'ın bir yere gelmesi, arşa istiva etmesi, mahşer günü hesap, Hazreti İsa'nın babasız yaratılması, Hazreti Adem'in annesiz ve babasız var olması gibi. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ifade, pek çok kıssa, pek çok ibare insanların acziyetini gösteren, onun idrak ve akıl melekelerinin üstünde olan bir takım örneklerdir. Ve insanlar bu hususlarda bilgileri olmadığı için o ayetlerde verilenle yetinmek, ötesine geçmemek durumundadırlar. Fakat maalesef insanlar bu noktada hepsi aynı çizgide değildir. Bazıları orada farklı bir mecraya kayar. İnşallah bunu da önümüzdeki hafta ayet-i kerimenin devamında anlatılan kimseleri ifade ederken daha detaylı olarak işlemeye çalışacağız. Rabbimiz bizi kitabını en iyi şekilde tanıyıp, öğrenip, o kitapla, onun muhkem ayetleriyle amel eden, onun müteşabih ayetlerinde tam bir teslimiyetle Allah'tan geldiğine inanarak manasını, derinliğini Allah'a havale eden hakiki alimlerden kılsın. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif nakledelim. Bu hadis-i şerif de geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz aynı konudaki bir başka hadistir. Hayırda öncülük hususunda. An Ebi Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men delle ala hayrin felehu mithlu ecri fa'ili. Ravahu Müslim. Bedir ehlinden ve Ensardan olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Bu hadis-i şerif Müslim'in imare babında 133. hadis olarak geçer. Ayrıca Ebu Davud edep bahsinde, Tirmizi de ilim babında benzer bir rivayeti nakletmiştir. Burada kısa bir rivayet olarak nakledilen hadisin bir başka rivayetinde nasıl meydana geldiğiyle ilgili de bu hadisenin şöyle bir detay vardır. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, benim hayvanım helak oldu, bana bineceğin bir hayvan verir misin? Dedi. Peygamber Efendimiz, bende yok, dedi. Orada bulunan bir adam, ey Allah'ın Resulü, ben kendisine binek hayvanı verecek bir kimseyi gösteririm, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, bir iyiliğe öncülük eden kimseye, o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır hadisini ifade buyurdu. Muhterem dinleyicilerim, Allah bu dünyayı hepimiz için bir imtihan mekanı kılmış. Bazı insanlar çeşitli sebeplerle bir takım şeylere muhtaç. Bazı insanlar da Allah'ın fazl-ı keremiyle bazı hususlarda Allah'ın nimetlerinden bolca istifade etmiş. bir ihtiyaç sahibini, bir fakiri alıp bir zengine götürmek, o zenginin arasında aracılık yapıp o fakirin ihtiyacının giderilmesine yardımcı olmak, herhangi bir hususta bir iyiliğe bir insanı teşvik etmek, bir insanı teselli etmek, bütün bunlar insanların çok basitçe sevap alma imkanlarıdır. Kendisi cebinden hiçbir şey harcamadığı halde bir zengini gidip bir fakirin ihtiyacının görülmesine yardımcı olan kimse, o zenginin yapmış olduğu o infaktan hayır sahibi olur. Bu aracılıkta samimiyet, ihlas, iyi niyet çok önemlidir. Yani buradan ben maddi olarak ne devşiririm değil, bir mümin kardeşinin ihtiyacının giderilmesine vesile olmak. Burada kendisinin de pay sahibi olmak için yalan yanlış bir şeyler eklediği, olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdiği, o fakire yardım edilirken kendisinin de bundan maddi olarak bir takım beklentiler içine girdiği aracılıkları katmıyorum. Buradaki iyi niyet ve gerçekten kendi gücünün yetmediği noktada bir insanı bir hayra teşvik etmek, insanın başı başına sevap kazanmasının en büyük fırsatlarından bir tanesidir. İnsanın her şeye gücü yetmeyebilir. Ama iyi niyetle yaklaştıktan sonra birçok hayra yardımcı olabilir, vesile olabilir. Bu manada insan diliyle çok şey kazandığı gibi yine diliyle pek çok şeyi de kaybedebilir. Aracı olduğu, yardımcı olduğu iş eğer hayır işi ise insan bundan istifade ettiği gibi aracı olduğu, yardımcı olduğu veya vesile olduğu husus bir kötülük ise bundan da pay sahibi olur. Velev ki o kötülüğü işlememiş olsun. Bu yüzden insanlar hayata birer fırsat kapısı olarak bakmalı. İmtihan dünyasından kendi hayatı için, gerçek hayatı, ahiret hayatı için fırsatlar toplamaya, devşirmeye çalışmalıdır. Muhterem dinleyicilerim, başka bir konuyla biraz gündemi değiştirelim. Allah dostlarından bir tanesinin bizzat şahit olduğu bir kıssayla Allah'a olan bağlılığımızı sorgulayalım. Şakik-i Belhi tasavvufa ilk başladığı zamanlardaki halini şöyle anlatmıştır. Bir yıl Belh şehrinde kıtlık olmuştu. O kadar büyük bir açlık vardı ki insanlar neredeyse birbirlerini yemeye başlamıştı. Müslümanlar dertli ve hüzünlü bir şekilde başları önüne eğilmiş bir halde dolaşıp dururlarken çarşıda güle oynaya gezen şen şakrak bir köle gördüm. İnsanlar bu köleyi azarlıyorlar ve bütün herkes mahzun iken bu derece şen şakrak olmaya utanmıyor musun? Neden bu kadar gülüyorsun ki? Diye ona çıkışıyorlardı. O köle kendisini azarlayıp duran insanlara şöyle cevap verdi. Ben hiç dert ve kasavet çekmiyorum. Zira bir köyü ve çiftliği bulunan bir ağanın kölesiyim. O benim gönlümdeki meşguliyeti ve derdi ortadan kaldırmıştır. Şahit olduğu bu manzara karşısında Şakik kendi kendine dedi ki, "Ey Rabbim, sen ne kadar yücesin. Şu kölenin bir köye sahip olan bir ağası, beyi olduğu için bu kadar neşeli. Sen ki malikül mülksün, her şeyin sahibisin. Rızkımızı vereceğini de üzerine almışsın. Buna rağmen şu bizim kalbimizi bu kadar çok dert ve ızdırap içinde bırakmamızın manası nedir?" İşte bu hadiseden sonra Şakik-i Belhi dünyevi meşguliyetlerden vazgeçerek Hakk'ın yolunu tuttu. O günden sonra bir daha katiyen rızık tasası çekmedi. Pek mütevazi bir şekilde daima şöyle dedi: "Ben bir kölenin talebesiyim. Her ne bulmuş isem onun sayesinde bulmuşumdur." Muhterem dinleyicilerim, aslında bu kıssa bugün bize daha çok şey ifade ediyor. Biz insanlar olarak zaman zaman bir takım maddi sıkıntılar içine giriyoruz. Büyük bir darlık, büyük bir bunalım içinde kavruluyoruz. Rızık endişesiyle çeşitli yanlışlara giriyoruz. Daha fazla kazanmak, daha mesut olmak için bir takım haram sınırlarını aşabiliyoruz. Buradaki kölenin hali, efendisine, ağasına, sahibine olan bağlılığı çok samimi. Benim ağam, benim efendim o kadar zengin ki, çiftlikleri var, köyü var. Ben de onun emri altında çalışan bir insanım. Benim lokmamı o üzerine aldı. Ben akşam ne yerim, sabah ne yerim, kıyafetim nasıl olur, bunları hiç dert etmem diyerek herkesin sıkıntı çektiği bir halde efendisine güvendiği için huzurlu, mesut, kendi işiyle meşgul. İşte Şakik-i Belhi bir arifane gözle onun sıradan bir insan olan efendisine olan bu bağlılığına ve bu bağlılığın ondaki huzur halinin böyle fazla oluşuna hayret ediyor, şaşırıyor ve biz insanlar olarak o kölenin efendisine olan bağlılığı, güveni kadar Allah'a güvenmediğimizi, ki Allah rızıklara kefil olmuşken bunu göz ardı ettiğimizi, gece gündüz rızık endişesiyle, geçim telaşıyla meşgul olduğumuzu ifade ediyor. Gerçekten Rabbimiz bizim mümin oluşumuza, imanımızın devamına kefil olmamıştır. Yani mümin olan bir insan her zaman mümince yaşayacak ve iman üzere olacak değildir. Eğer kendi niyeti, eğer Allah'ın inayeti olmazsa, niceleri gibi imana erdikten sonra ayağa kalkıp küfre, nifaka sürüklenebilir. Allah korusun. Fakat Rabbimiz imana kefil olmadığı halde rızka kefil olmuştur. Bir insan lokması bitmeden bu dünyadan ayrılmaz. Bütün dünya bir araya toplansa, insana rızık olarak yazılmış şeyi onun elinden almaya çalışsa, hiçbirinin gücü buna yetmez. Yine bütün dünya bir araya toplansa, o insana bir lokma verecek olsa, eğer onun rızkı o lokma değilse, o lokma yine yerini bulmaz. O halde insanlar bu kadar acizken, insanlara bu kadar bel bağlamak, onları gerçek rızık veren olarak görmek büyük bir cürümdür, büyük bir hatadır. Rabbimiz bizi böyle bir hataya düşmekten muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta programımızı bu duayla bitirmiş olalım. İnşallah gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.